Ayrım 12, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 93. Hediye ettiği geminin kredi borcunu ödedi. Yine The Black Sea adlı internet sitesinde 26 Mayıs 2017'de yayımlanan Erdoğan ailesinin gizli offshore anlaşması başlıklı haberde Mansimov'un kendi gemisini Erdoğan ailesinin şirketine hediye ettikten sonra kiralamasının ayrıntıları yer alıyordu. Ekim 2008'de Erdoğanlar Man Adası'nda kurulu Bumers Limited adlı aile şirketleri üzerinden Mübariz Mansimov'un petrol tankeri Agdaş'ı aldı. Bumers şirketinin adı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in adlarının bir araya getirilmesiyle oluşuyordu. Mansimov 2007 yılında petrol tankeri Agdaş'ı Rusya devletinin iştiraki olan United Denizciliğe sipariş etmiş, masraflarının bir kısmını ödemek için de Letonya'da bulunan Parex Bank'tan 18.4 milyon dolarlık kredi istemişti. Parex Bank uzun yıllar Doğu Avrupa ve eski Sovyet ülkelerindeki suçluların kara para aklama bankası olarak biliniyordu. Fakat banka Mansimov'a krediyi hemen o anda vermedi. Aynı dönemde Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, İrlanda denizindeki küçücük bir ada olan ve vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda Bumers Limited adlı şirketi kaydettiriyordu. Agdaş 2007'nin sonbaharında Mansimov'a teslim edildi ve bir yıl boyunca Letonya, Hollanda, İngiltere kıyıları ile petrol terminallerinde dolaştı. Ekim 2008'de ise Erdoğan ailesi Bumers Limited şirketi üzerinden Agdaş'ın kayıtlı olduğu Malta'da kurulu Pal Shipping Trader One adlı şirketin tüm hisselerini aldı. Ve böylece inşa edildiğinde değeri 25 milyon dolar olan tankerin gerçek sahibi haline geldi. Ziya İlgen tarafından imzalanan ve 25 milyon dolarlık gemi Agdaş'ın kayıtlı olduğu offshore şirket Pal Shipping Trader One Limited'in gerçek sahibi olduğunu gösteren 2014 tarihli belge şu idi. Ve bu sayfada belgenin fotokopisi var. Man Adası sicil kayıtlarına göre hisselerin Erdoğan aile şirketine transferinden bir gün sonra 24 Ekim 2008'de Parex Bank, Mansimov'un Agdaş için bir sene önce istediği 18.4 milyon dolarlık krediyi Bumers şirketine vermeye karar verdi. Erdoğan ailesi tarafından Man Adası'nda kurulan Bumers Limited adlı offshore şirketin geminin masraflarını ödemek için aldığı 18 milyon dolarlık krediyi gösteren belge de şöyleydi. Ve yine bu belgenin fotoğrafı burada yer alıyor. Ancak Erdoğan ailesi bu kredinin tek kuruşunu bile bankaya geri ödemedi. Çünkü Mansimov Erdoğan ailesinden gemiyi 7 yıllığına kiralayıp krediyi onlar adına geri ödedi. Agdaş'ın satıldığı gün Erdoğan ailesinin şirketi Bumers ile Mansimov'un Karayipler'de kurulu şirketlerinden biri arasında imzalanan sözleşmeye göre Mansimov Bumers Limited'e direkt olarak ya da Pal Shipping Trader One Company Limited'ten gemiyi kiralayarak Parex Bank'a kredinin tüm taksitlerini ödemeyi taahhüt etmişti. Ve yine bu sayfada o taahhütnamenin fotokopisi var. Yani Mansimov kendi sipariş ettiği gemiyi Erdoğan ailesinin şirketine devredip bir de üstüne geminin inşaat masrafını ödemek için alınan krediyi aynı gemiyi kiralayarak 7 sene içinde kendi cebinden ödemiş oldu. Kredilerin geri ödemesi bittiğinde de geminin sahibi Erdoğanların şirketi Bumers idi. Böylece Agdaş petrol tankeri Mansimov tarafından Erdoğanlara hediye edilmiş oldu. 2008 yılından 2015 yılına kadar kredi ödemesi devam eden bu hediyenin bedeli en az 21.2 milyon dolar ediyordu. Erdoğan'ın Mansimov'a bu büyük hediye karşılığında nasıl ayrıcalıklar tanıdığının doğrudan bir kanıtı olmasa da 2008'den FETÖ'cü denilerek gözden çıkarıldığı döneme dek ticaretteki başarısı gözle görülür şekilde artacaktı. Gemi 7 milyon dolar tutarındaki kalan ödemesi ise Erdoğan'ın çok eski dostu olduğu bilinen iş insanı Sıtkı Ayan tarafından karşılanıyordu. Erdoğan ailesi Agdaş'ın sahibi oldukları gerçeğini olabildiğince gizlemeye çalışmıştı. Bu ortaklığa 7 milyon dolar koyan Ayan ailesi ise parayı verdikten sonra 3 sene boyunca kayıtlarda görünmeyecekti. 2011 yılında ise bu Merz'in hisseleri Man Adası'nda Sıtkı Ayan ve oğlu Bahattin Ayan tarafından kurulan başka bir şirket olan Belvay Limited'e devrediliyordu. Ancak Ayan'ın gemiyi şirketle beraber gerçekten satın aldığına dair hiçbir kanıt bulunamadı. Şirketin devrinden sonra düzenlenmiş olan en az 3 belge ise Aktaş'ın gerçek sahibinin hala Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen olduğunu gösteriyordu. Bu belgelerden en yakın tarihli olanı 2014 yılına ait, yani geminin Ayanlar tarafından kağıt üstünde satın alınmasından 3 yıl sonra düzenlenmiş. Bu belgelerden bazıları İlgen tarafından imzalanmıştı. Belgelere göre Aktaş'ın kiracısı da o dönemde hala Mansimov'du. 2015'te Parex Bank'tan alınan kredinin geri ödemesi bittikten sonra Mansimov gemi için bu Merz'de yaptığı kira sözleşmesini 5 yıl daha uzatmıştı. Böylece Mansimov'un Erdoğan ailesinin kişisel servetine gemi üzerinden eklediği 22.7 milyon dolar ve Ayan'ın eklediği 7 milyon dolarla birlikte ortaklığın toplam maliyeti neredeyse 30 milyon dolara denk geliyordu. Mansimov'un uzattığı kira sözleşmesinin süresi 2020 yılında dolduğunda bu servet 5 milyon dolar daha artacaktı. Saray Sokar'dan yana taraf olunca. Mansimov tutuklanmasının ardından 19 Mart 2020'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tutuklamaya yol açan soruşturma evraklarında imzası bulunan dönemin savcısı Hasan Yılmaz'a dek bir dizi isme hitaben uzun bir açıklama yayımladı. Mansimov kendisine kumpas kurulduğunu, 2013'te yine hakkında asılsız ihbarlarda bulunulduğunu, 2016'da da FETÖ ihbarı yapıldığını, 2017 yılında başlatılan işlemle alakalı olarak 2019 yılında karar verildiğini ve kendisinin FETÖ ile herhangi bir irtibatının bulunmadığına hükmedildiğini hatırlatarak hapishanede olmasının arkasında Sokar ve Lukoil'in olduğunu iddia ediyordu. Zaten Mansimov'un bildiğini elbette hükümetin en tepesinde bulunanlardan adliyedekilere kadar herkes biliyordu. AKP ve saray saltanatı ile geçmişte sıkı ilişkileri olan Mansimov, Sokar Petrol Şirketi ile aralarında doğan ihtilaftan sonra izole edilmiş, AKP saray bürokrasisinin de Sokar'dan yana tutum almasıyla üzeri çizilmişti. Mansimov bir kumpasla tutuklandıktan sonra Instagram hesabından yaptığı bir diğer yazılı açıklamada da Sokar Başkanı Rövnak Abdullayev ve Sokar'ın ortağı Anar Alizade tarafından 4 eski Palmali çalışanının eliyle kendisine tuzak kurulduğunu, Mehmet Ağar'ın da bu tuzağa destek verdiğini söyledi. Açıklamasında bunlar yalan ve iftiralarında eski bakanlardan MA'yı yani Mehmet Ağar'ı, Sokar ve başka bir kuruluşla yani Arisar Holding'i finanse edip beraber hareket etmişler, savcı ve hakimlere para yedirmişler diyordu. Husumetli eski çalışanlar ihbarcı ve tanık. Mansimov hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 2020 Taksim 4220 esas sayılı iddianame İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı Yakup Ali Kahveci'nin imzasını taşıyan iddianamede Mansimov'un FETÖ üyeliğine delil olarak gösterilenler arasında Palmali şirketinin eski çalışanlarının beyanları yer aldı. 6 farklı tanığın beyanlarında Mansimov'un FETÖ'nün Rusya yapılanmasında kilit isimlerden biri olduğu ileri sürülmüştü. İddianamede öne çıkan isimler ise FETÖ'nün Rusya imamı olarak gösterilen ve Saffet kod adıyla bilinen Ahmet Hamdi Vural ve FETÖ lideri Fethullah Gülen'e en yakın iş insanlarından biri olan İhsan Kalkavan'dı. Tanıklar ifadelerinde Ahmet Hamdi Vural'ın sık sık Mansimov ile özel görüşme gerçekleştirdiği, Palmali şirketinin uçaklarını kullandığı belirtilmişti. Vural'ın Mansimov ile görüşmelerinden önce sinyal kesici jammerların çalıştırıldığı ileri sürülürken, Palmali şirketinin yöneticilerinden ve finans işlerinin başındaki isim olan Nuray Nurcihan Peker'in elden teslim edilmek üzere Vural için para hazırladığı ifade edilmişti. Mansimov'un silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 9 Aralık 2022 duruşmasında Fatih Berber, Alaaddin Aykaç, Mehmet Ercil ve Ali Kemal Çelikli'nin dışında gizli tanıklar da vardı. Ses ve görüntü bilişim sistemi ile ifadelerine başvurulan gizli tanık YGT 1903, YSP 20DMN ve HBVK 2020. İlk gizli tanık YGT 1903, Mansimov'un FETÖ'cü olduğunu iddia ettiği Ketenci Hukuk Bürosu'na maddi yardımda bulunduğunu ve bu hukuk bürosunun FETÖ'ye yardım amacıyla paravan olarak kullanıldığını öne sürdü. Diğer gizli tanık YSP 20DMN ise 15 Temmuz 2016'da saat 13 gibi Mansimov'un teknesiyle Bodrum'dan denize açıldıklarını ve Yunan karasularına geçtik, bir koyda demirledik ve denize girdik. Saat 18 gibi Mübariz Bey kamerasına gitti. Saat 23'te kamerasından çıktı. Darbenin olduğu saatti. O saate kadar gemideki hiç kimsenin darbeden haberi yoktu. Sonra bir telefon geldi. Telefonla herkes öğrendi ve panikledi. Mübariz Bey'e haber verildi. Telaş yapmayın, her şey kontrol altında, bir sorun yok. Ben zaten Hoca Efendi'yi severim sözünü duydum dedi. Mansimov'un davasını ve duruşmalarını baştan beri izleyen gazeteci Mustafa Gürbüz YouTube'da ilginç bir bilgi paylaştı. İddialara göre 15 Temmuz 2016'da saat 13 gibi Mansimov'un teknesiyle Bodrum'dan denize açıldıklarını söyleyen gizli tanıklardan YSP 20DMN aslında çok yakınındaki bir isimdi. Hem bu isme hem de Mansimov'u ihbar eden isimlere daha yakından bakacağız. Mansimov Mart 2021'deki duruşmada FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıla mahkum edildi ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı kararı verilerek tahliye edildi. Dava sonrası Mansimov'un kısa bazı açıklamaları, ağıra yönelik suçlamaları, karşımızdaki ilişki ağının derinliği ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen diğer skandallarla alakasına dair dikkate değer ipuçları sundu. Oraya gelmeden önce davanın karşı tarafındaki isimleri incelemek, bugünkü manzarayı tamamlamak bakımından önemli. Mansimov'a açılan davanın şikayetçilerini yeniden hatırlayalım. Fatih Berber, Alaaddin Aykaç, Mehmet Ercil ve Ali Kemal Çelik'ten. Ve bir de gizli tanık. İhbarcıların şirketleri aynı adreste Sokar'la kesişti. Mansimov'u hapishaneye gönderecek FETÖ'cü suçlamasının ihbarcıları da olacak olan Fatih Berber, Ali Kemal Çelik'ten, Mehmet Ercil ve Alaaddin Aykaç'ın Palmali'den kovulduktan sonraki iş kariyerleri de hayli ilginç bir seyir izledi. Alaaddin Aykaç adına kayıtlı Maritim Holding Company Limited şirketi 6 Temmuz 2009'da Malta'da kurulmuştu. Palmari'nin eski CEO'su Alaaddin Aykaç ve Mübariz Mansimov'un sekreteri Natalya Aliyeva'nın 7.281.756 dolar sermaye ile kurdukları Maritim Holding Company Limited şirketi 30 Aralık 2018'de adresini değiştirdi. Palmali Holding'den atıldıktan sonra Aykaç şirketinin Sokar şirketlerinin de bulunduğu 171 Old Baker Street, Valletta, VLT 1455 Malta adresine taşımıştı. Ali Kemal Çelik'ten de 3 Haziran 2016'da Malta'da kurulu Eurotrade Company Limited şirketinde direktör olarak göreve başladı. 9 Mart 2018'e kadar görev yaptığı, 27 Ağustos 2009'da kurulmuş şirketin sahibi yine Alaaddin Aykaç'tı. Bu şirketin adresi de ne tesadüftür ki Ali Kemal Çelikli'nin direktör olarak atandığı gün değişecek ve Aykaç'ın diğer şirketiyle aynı adrese, Sokar'ın şirketlerinin de bulunduğu yere taşınacaktı. Ali Kemal Çelik'ten de 29 Aralık 2016'da Malta'da eşi Natalya Çelik'ten adına Invest House Management Company Limited isminde bir şirketi yine aynı adrese kuracaktı. Mansimov'un eski ortağı ve davacı olduğu isimlerden biri olan Anar Alizade adına kayıtlı RSR Holding'in bağlı şirketi, eski adı Palmarina Holding Limited olan Yalıkavak Holding Limited şirketi de aynı adresteydi. 171 Old Baker Street, Valletta, Valletta 1455 adresi, Mansimov'un dolandırıcılık davası açtığı ve sonrasında kendisine FETÖ'cülük suçlaması yöneltecek olan eski yöneticileri ve ortağı ile tutuklanmasına neden olan komplonun ardındaki güç olarak tarif ettiği Sokar'a ait şirketlerin buluşma yeri olmuştu. Ali Kemal Çevik'ten sadece eşinin üzerine kurulu şirketi yönetmiyordu. Aynı zamanda Sokar ve Ali Kemal Çelikler'in eşi Natalya Çelikler'in üzerine kurulu Invest House Management Company Limited ile aynı adreste bulunan Arrow Star Şirketler grubunun da başkanıydı. Çelikler'in yatırımı bunlarla bitmiyordu. 3 Nisan 2018'de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Barbaros Mahallesi A1 Zambak Sokak Varyap Meridian sitesi A Blok 2 Taksim 127 Ataşehir İstanbul adresinde Arrow Trading Petrol ve Denizcilik Anonim Şirketi'ni kuruyordu. Çelikli'nin 22 Kasım 2017'den itibaren direktör olarak görev yaptığı Arrow Star Holding Limited şirketinin 22 Ekim 2020'ye kadar tek hissedarı ise Azerbaycan vatandaşı İlham Gadim Zada'ydı ve diğerleriyle aynı adresi paylaşıyordu. Gadim Zada ismini Erdoğan ailesine ait gemilerden tanıyoruz. Babası Vagif Gadimov Sokar'da yöneticiyken 2002'de suikasta uğradığı için şirket açısından önemli isimlerden biri olan İlham Gadim Zada ve Mübariz Mansimov'un yolları biraz önce anlattığımız gibi daha önce de kesişmişti. Darbe kalkışmasından sonra kendilerine yönelik operasyonlar ve soruşturmaların olduğu dönemde Erdoğan ailesinin şirketi Bumerz'e ait gemileri Soker adına satın alan şirketler de İlham Gadim Zada'ya ait görünüyordu. Dubai'nin vergiden muaf serbest bölgesinde kurulu ama merkezi İsveç'in Cenevre kentinde bulunan Sokar Logistics DMCC adına Malta'da kurulan Milagres, Caminero, Prover, Blue Lake ve Planeo şirketlerinin kurucusu İlham Gadim Zada görünüyordu. Satın alma işleminden sonra gemiler Sokar Logistics DMCC şirketine devredilmişti. Sokar Polimer şirketinin yöneticisi Babek Beddullayev de 2018 Eylül'den itibaren bu görevine paralel olarak Ali Kemal Çelikten'e ait Arrow Star Şirketler grubunun danışmanı olarak da çalışıyordu. Yani tüm yollar Sokar'la kesişiyordu. Mansimov'u savcılığa şikayet eden diğer isim Mehmet Ercil ise 4 Şubat 2019 yılında Linoil Enerji ve Yakaryakıt Dağıtım AŞ'yi kurdu. Şirketlerin Sokar Türkiye ile iş yaptığı iddia ediliyordu. Bir başka isim Fatih Berber'in adını da 2016'da Palmali'de işine son verildikten sonra Doğan grubuna ait medya organlarını alan Demirören Gazetecilik AŞ'nin 2018 yılında Hürriyet'in Avrupa yayınlarını içeren Hollanda'da kurulu Hürriyet Invest BV ve Hürriyet Invest BV'nin satışında duyduk. Üstelik Hürriyet gazetesinden kapa yollanan açıklamaya göre 376.206.949 avro sermayeli Avrupa yayınlarının satış bedeli sadece 1 avroydu. Berber'in bu satıştaki rolü dikkat çekiciydi. Çünkü Mansimov'u şikayet eden eski CEO'su Alaaddin Aykaç da aynı zamanda Palmali'den kovulduktan sonra Demirören gazeteciliğin yönetim kuruluna girmişti. 2012-2013 yıllarında Petkim Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Aykaç ile Yıldırım Demirören'in ilişkisi eskiye, Türkiye Futbol Federasyon Başkanlığı ile Beşiktaş Kulübü Başkanlığı dönemine kadar uzanıyordu. Aykaç buralarda da Demirören'in ekibindeydi. Mansimov-Demirören ilişkisi de yeni değildi. Demirören Mansimov'u kulübe üye yapmış, sonra da yönetimine almıştı. 2007 yılında medyada Mansimov'un Beşiktaş başkanı olmak istediği yönünde haberler çıkıyordu. Beşiktaş kongre üyesi olan Mansimov, aynı yılın Temmuz ayında Başkan Yıldırım Demirören'e gönderdiği ve Siyah Beyazlı Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak sadece kendi grup şirketleriyle ilgilendiğini ifade ediyordu. Mansimov'un Demirören ile ilişkisinde bir başka isim daha ön plana çıkıyordu. Mansimov'un önce kişisel güvenliğinden sorumlu olması için Azerbaycan'dan getirdiği, ardından Alaaddin Aykaçıkoğlu hakkında dava açmasından sonra CEO koltuğuna oturttuğu Vugar Hüseyin, geçmişte Azerbaycan istihbaratında çalışmış olan Vugar Hüseyin, Mansimov'un Türkiye'de kurduğu PAL Güvenlik Hizmetleri, Palmali Danışmanlık ve Palmali Sigorta'nın başında bulunuyordu. 2016'dan sonra bu şirketlerin tamamını Mansimov, Vugar Hüseyin'e devretti. Halen tek sahibi o. Ancak Mansimov davasında gizli tanıklardan birinin Vugar Hüseyin olduğu iddiası bulunuyor. Mahkemede gizli tanığın anlattığı ve Mansimov ile sadece birkaç kişinin bulunduğu ortamda geçen bir konuşmanın detayları bu şüpheyi uyandırıyor. Vugar Hüseyin'in PAL Güvenlik Şirketi şu anda Türkiye'nin en büyüklerinden birisi. PAL Güvenliğin hizmet verdiği önemli kuruluşların arasında Beşiktaş Spor Kulübü, Hürriyet, Milliyet, Kanal D gibi basın kuruluşları, Doğan Holding, Trump Tower ve Sokar'da bulunuyor. ABD Başkanı olmadan önce Türkiye'ye gelen Donald Trump'ı bile Palmali Güvenlik korumuştu. Özetle, Mansimov'un şirketinin üst düzey yöneticilerinin Lukoil davası sonrasında bir anda patronlarının FETÖ'cü olduğunu keşfetmeleri, Mansimov'un da onları hileli satışla suçlaması ve bunu Lukoil ile Sokar'a bağlaması, bölgesel düzeyde petrol ve gazdan gelen milyar dolarlık bir havuzda yaşanan anlaşmazlığın sonucu olan olaylarla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Ve nihayetinde Petkim'in Sokar'a satışıyla beraber Türkiye'de beliren yeni ticari ilişki ağlarında Erdoğan-Aliyev ve Erdoğan-Putin ilişkisinin belirleyici olduğunu söylemek anlamlı. İpin ucu buralara uzanıyor çünkü. Dolayısıyla Lukoil'in iktisadi ve politik ağırlığına, Türkiye ile ilişkilerine biraz daha yakından bakmak anlamlı olacaktır.
12. Ayrımın Sonu. Sayfa 103.